Ayrım 7.
Rüzgarın bir atın yelesini dolaştırması gibi zaman günleri birbirine düğümlüyordu. Noel'den hemen önce havada beklenmedik bir ılınma oldu. Birkaç gün aralıksız yağmur yağdı. Kurumuş sel yataklarına tepelerden hep sular boşandı. Çıplak yamaçlarda eski otun yosunlu kireç dilimlerinin rengi yeşile vurdu. Donun kıyıları köpürdü, buzlar ceset mavisi oldu, kabardı. Çıplak kara topraktan anlatılmaz tatlılıkta bir koku yükseldi. Şosedeki teker izlerinde sular habbeleniyordu. Köyün ötesinde kireçli yarlar toprak kaymasından ağız ağız açıldı. Güneyden esen rüzgar ot çürüğü kokusu getirdi burunlara ağır. Öğle vakti ufku ilkbaharda olduğu gibi yumuşak, kumru mavisi gölgeler bekliyordu. Köyde çitlerin dışına bırakılan kül yığınlarının etrafında üzeri çırpıntılı gölcükler belirdi. Saman yığınlarının kenarlarında toprak çamura döndü. Islak samanın tıkayıcı tatlı kokusu gelip geçenlerin burnunu gıdıklıyordu. Gündüzün saçaklarında buz sarkıtlarının sıralandığı saman damlardan, köşelerden ziftsiz sular akıyordu. Çitlerin üstünde saksanlar ötüştü durdu aralıksız ve kışı Korşunofların avlusunda geçiren köyün boğası vakitsiz ilkbahar özlemiyle böğre böğre boynuz vurup paraladı çiti, parıldak göğsünü yıllanmış, kurt yemiş bir pulluğa sürtüp gevrek sulu karı ezdi, çiğnedi. Noel'in ikinci günü don üzerinde çözülen buzlar akıntının orta yerinde korkunç bir çatırdamayla, uğultuyla aktı gitti. Kocaman uykulu koyunlar gibi buz dilimleri kıyılara çarpıp çarpıp ses çıkarıyordu. Donun ötesinde telaşlı güney rüzgarı kavakları eğiyordu. Çırpıntılı ama sessiz. Geceye doğru tepenin üzerinden rüzgar vınlamaya başladı. Kargalar alanda kanat çırpıp vırakladılar. Hristonya'nın domuzu ağzında bir demet otla Melekov'ların avlusu önünden geçti gitti. Panteleimon bildi ilkbahar yine güdük kalmıştı. Sabaha dört bir yanı don vuracaktı. Geceleyin rüzgar doğuya döndü. Ilınan havanın harabi kıldığı su birikintilerinin üzeri tozsuz, ince bir buz tabakasıyla yer yer örtündü. Sabaha rüzgar Moskova yönünden esiyordu. Yer gök kas katı kesildi. Kış geri geldi. Yalnız donun ortasında buz parçaları, büyük beyaz levhalar habire akıyordu. Bayırda çıplak toprak ayaz ayaz tüttü durdu. Noel'den az sonra köy katibi bir toplantıda Panteleimon'a Kamenskaya'da Gregor'u gördüğünü, Gregor'un kendisinden oğullarının yakında onları görmeye geleceğini söylemesini istediğini bildirdi. 7. Küçük, kara parlak, kıllı elleriyle Sergei Mokov hayatın bütün nabız atışlarını izlerdi. Kimi zaman hayat gelir uyardı oyununa. Kimi zaman suda boğulan adamın boynuna asılı taş gibi komazdı gitsin. Çok görmüş geçirmişti. Hayatta bilmediği, cebelleşmediği güçlük kalmamıştı. Ta ne zaman daha zahire ambarını işlettiği sıralardı. Kazakların ekinini, yok bağısını ellerinden almış, sonra da tam 2000 kilo işe yaramaz yanık buğdayı arabalara yükleyip köyün dışına götürmüş, nehre dökmüştü. 1905'i de hatırlıyordu. Karanlık bir sonbahar gecesi köyden biri çiftesini üzerine boşaltı vermişti. Aldındı, verdindi bunca yıl Mokov tam 60 bin ruble toplamıştı. Volga Kama Bankası'nda yığılı dururdu bu para şimdi. Ne ki son zamanlarda büyük kargaşalık günlerinin gelip çattığını seziyordu. Karanlık günler çıka gelecekti. Mokov bekledi. Yanılmamıştı. 1917 Ocağı'nda veremden az az ölmekte olan öğretmen Balan da bir gün yanına gelip yakındı. İhtilal kapıya dayandı. Ben burada bak ne aptal, gözü yaşlı bir hastalıktan ölüp gidiyorum. Yazık valla, yazık Sergei Platonovich. Şu senin para torbalarının ağzının yırtılacağı, şu sıcacık yuvanı bırakıp tüyeceğin günü görmeden ölmek yok mu? Koyuyor bana. Niçin yazık oluyormuş? Sen söyle, değil mi? Her şeyin yıkılıp parçalandığını görmek hoş olmaz mı yani? Yazık ama hiç de olmaz dostum. Sen ondan önce öleceksin, merak etme dedi Sergei Platonovich kızgınlığını gizledi. Ocak ayında Rasputin'le Çar'ın ailesi hakkında çıkan şehir dedikodularının yankıları daha Don Havzası köylerinden çekilmemişti. Mart başlangıcında Çarlık'ın devrildiği haberi gelince birden Sergei Platonoviç neye uğradığını şaşırdı. Kazaklar haberi tutuk bir endişe ve merakla beklediler. Pek tepki göstermediler. O gün genç, ihtiyar Kazak hep Mokov'un kapıları kapalı dükkanı önünde toplanmıştı. Yeniköy atamanı, kızıl saçlı, şaşı gözlü bir Kazak, haberin ağırlığı altında neredeyse yerle bir olmuştu. Dükkanın dışında sürüp giden heyecanlı tartışmaya hemen hiç katılmadı. Arada bir gözlerini kısıp Kazakları süzüyor, küskün bir sesle bağırıyordu. "Eh, gördünüz mü şimdi başınıza geleni? Ne yapacağız şimdi?" Kalabalığı gören Mokov çıkıp yaşlılarla konuşmaya karar verdi. Tilki postlu paltosunu giydi. Gümüşten başı isminin baş harflerini taşıyan bastonuna dayanarak evinin merdivenlerinden indi. "Evet Mokov, okur yazar adamsın sen. Anlat, biz cahillere de bilelim. Ne olacak şimdi?" Matvey Kaşulin sordu. Kaygılı kaygılı gülümserken burnunun çevresinde deri kırışıyordu. Yaşlı kazaklar saygıyla takkelerini çıkarıp Mokov'un selamını aldılar, yana çekildiler. Mokov ufak kalabalığın ortasına vardı. "Çar olmadan yaşayacağız artık," diye başladı duraksılı. Yaşlılar hep birden konuşmaya başladılar. "Nasıl çar olmadan?" "Babalarımız, atalarımız hep çarın buyruğu altında yaşadı da şimdi mi gereksiz oldu çar? Başsız gövde yaşar mı hiç? Ne biçim bir hükümet olacak dersin? Hadi konuş Sergei Platonoviç, konuş. Bizden mi korkuyorsun, nedir?" "Belki kendi de bilmiyor," dedi birisi gülümseyerek. Sergei Platonoviç aptal aptal eskimiş lastik galoşlarına baktı, durdu. Güç bela konuştu. "Devlet meclisi, Duma yürütecek işleri bundan böyle. Cumhuriyet olacağız. Demek bu da geldi başımıza ha? Allah kahretsin. Nur içinde yatsın. İkinci Aleksandr zamanında nasıl askerlik yaptıydık? Hatırladım da şimdi," diye Avdeviç konuşmaya başlamıştı. Asık yüzlü kazak Bogatiryov sert bir sesle sözünü kesti. "Çok dinledik onu. Geç, sadede gel." "Kazakların sonu geldi derim ben. Nedir bu grevler filan canım? Bu gidişle yakında Almanları Petersburg'da ağırlayacağız. Bu eşitlik dedikleri olursa tamam, bizi köylülerle bir tutacaklar. Yakında topraklarımızı da elimizden alırlar ha?" Sergei Platonoviç zorla gülümsedi. Çevresini saran ihtiyarların yüzlerine baktı. Birden sıkıntı bastı içini. Sakalını eliyle yarıp ikiye ayırdı. Kızgın kızgın konuştu. Kim bilir kime kızmıştı. "Görüyorsunuz işte ne hale getirdiler Rusya'yı. Sizi köylülerle bir yapacaklar. İmtiyazlarınızı elinizden alacaklar. Bir de üstüne eski defterleri açacaklar, görürsünüz. Kötü günler geliyor, kötü. Hükümet kimin eline geçecek? Her şey ona bağlı. Yoksa mahvolduk demektir." "Yaşarsak göreceğiz," diyen ihtiyar Bogatiryov başını salladı. Kalın kaşlarının altından güvensiz gözlerle Mokov'u süzüyordu. "Sen kendi derdine yan Sergei Platonoviç. Bizim için hayat belki daha iyi olur." "Nasıl daha iyi olur?" diye sordu Mokov pis bir bakışla. "Belki yeni hükümet savaşa son verir ha? Olmaz mı dersin?" Mokov elini silkip evin yolunu tuttu. Kafasından karmakarışık düşünceler geçiyordu. Para, değirmen, işlerin gitgide kesatlaşması, sonra Elizabetta'nın Moskova'da olduğunu, Vladimir'in de yakında Novocherkask'tan döneceğini aklına getirdi. Çocukları için duyduğu endişenin kör ucu düşüncelerinin huzursuz kargaşalığını etkilemedi. Merdiven başına vardı. Çevresinde hayat birden kararmıştı. Üzücü düşüncelerden içinde bir sıkıntı. Yaşlı kazakların olduğu yere bakıp merdiven parmaklıklarının üzerinden tükürdü. Çamlığı geçerek odasına girdi. Anna Ivanovna kocasını yemek odasında karşıladı. Her zamanki renksiz, ateşsiz bakışlarıyla süzdü onu. "Çaydan önce bir şey yemek ister miydin?" "İstemem, istemem. Ne yemeği?" Mokov kadını nefretle bir yana iteledi. Ağzında paslı bir tat vardı. Kafasının içi karanlık, boş. "Liza'dan mektup var." Anna Ivanovna ayaklarını sürüye sürüye yatak odasına gitti. Evliliklerinin ilk gününden beri çeşitli ev işlerinin yükü altında bunalmış böyle yürürdü. zarfı yırtılmış bir mektup getirdi. Sergey Platonovich hayatında ilk defa kızını düşündü. Yazık, kafasız, saçma sapan bir kız, dedi içinden. Mektubun zarfı sert bir kağıttan yapılmıştı. Saçtığı kokuyu duyunca burnunu buruşturarak bir çabuk okudu. Mektupta geçen ruh hali deyimi üzerinde biraz durup gizli bir anlamı olup olmadığını araştırdı. Liza mektubunun sonunda para istiyordu. Sergey Platonovich son satırları okurken kafasındaki o pis boşluğu yeniden duydu. Birdenbire ağlamak geldi içinden. Hayatı bütün çıplaklığı, kısırlığıyla gözlerinin önüne serildi. Kız yabancı bana diye düşündü. Ben de ona yabancıyım ya. Yalnız para istediği zaman hatırlıyor babası olduğumu. Pis orospu. Ne olacak? Peşinde o heriflerle. Ama çocukken daha ne güzel sarı sarı saçları vardı. Benim de o zaman. Tanrım nasıl değişiyor her şey. Bu yaşıma kadar yaptığım hep aptallık. Başka ne? Hayatım hep daha iyi olacak diye kurdum durdum. Bak ne yalnızım şimdi. Yol kenarında ayazma gibi. Dalavera'yla kazandım paramı ya. Kazan dalaverasız da göreyim seni. Soydum soğana çevirdim herkesi. Şimdi de bu ihtilal çıktı başıma. Yarın öbür gün kendi uşaklarım gelir beni kendi evimden kapı dışarı ederlerse şaşmam. Allah tümünün belasını versin. Ya çocuklarım? Vladimir dangalağın teki. Saçma sapan bir şey bu hayat be. Hiçbir şeyin önemi yok aslında. Belki. Karışık bir çağrışımla değirmende yer alan bir olay aklına geldi. Kazak müşterilerinden biri tartıda hile yapıldığından şikayet edip parayı ödememeye kalkmıştı. Şamata'dan Sergey Platonovich makine dairesinden çıkıp geldi ne oluyor diye. Hikayeyi dinledi. Tartıcıya adama unu vermemesini söyledi. Ufak tefek zayıf kazak un çuvalının bir ucundan değirmende çalışan işçilerden iri yarı körük gibi göğüslü zavar öbür ucundan çekiştiriyordu. Kazak zavarı itti. Zavar kolunu kaldırıp da şakağına yumruğunu indirince yere seriliverdi. Sonra kalktı. Sol şakağı çürümüştü. Sergey Platonovich'e doğru bir adım atarak hıçkıra hıçkıra haykırdı. Al unumu, al da tıkın, patla. Omuzları sarsıla sarsıla yürüdü gitti. Nereden de gelmişti şimdi aklına bu olay? Sonucunu da hatırladı hiç sebepsiz. Kazağın karısı gelmiş, ununu istemişti. Öbür müşterilere kendini acındırmak için nasıl da zorla yalancıktan gözyaşı dökmüştü orada. Ne biçim iştir bu dostlar? Böyle davranmaya ne hakkı var yani? Ver unumuzu bizim. Hadi bas git teyze git. Allah sen kıs sesini yoksa saçını başını yolarım bak diye zavar alay etmişti onunla. Tıpkı o kazak gibi ufak tefek çelimsiz biri olan kantarcı valet zavarın üzerine çullanmış bir güzel dayak yemişti o gün. Mokov olanlardan hiç de hoşlanmadıydı. Valet olayın ardından hemen işi koyup gittiydi. Bütün bunlar mektubu elinde katlayıp görmeyen gözlerle önüne baktığı sırada hızla gözlerinin önünden geçti. Günün sonunda içine pis bir sıkıntı, bir acı gelip oturmuştu. O gece hiç iyi uyuyamadı. İlintisiz düşünceler, bilinçaltı istekler, özlemlerle çırpındı durdu. Ertesi sabah Yevgeni Lisnitski'nin cepheden döndüğünü öğrenince Yogodne'ye kadar gidip gerçek durumu öğrenmeye, kafasına doluşan endişe verici önsezilerden kurtulmaya karar verdi. Yemelyan atı hafif kızağa koştu, efendisini Yogodne'ye götürdü. Güneş sapsarı bir kayısı gibi olgundu köyün üstünde. Bulutlar güneşin altında, üstünde ufak, dumansı tutamlar oynaşıp ölüyordu. Keskin, soğuk havaya ağır meyve kokusunu andırır bir koku sinmişti. Yolun buzu atın ayakları altında kırıldı, ezildi. Hayvanın burnundan çıkan buharlar rüzgarla gelip yelesini kaplayan kırağının üzerine düştü. Hızdan ve soğuktan gelen bir huzurla Mokov uyuklamaya başladı. Köyün alanında siyah gucuklu kazaklar, etekleri kunduz derisi paltolu kadınlar toplanmıştı. Öğretmen Balan da orada kalabalığın tam ortasındaydı. Mendilini yeşile kaçan dudaklarına bastırmış, ceketinin yakasında bir kırmızı şerit. Konuşurken gözleri ateşli ateşli parlıyordu. Görüyorsunuz, namussuz çarlık yıkıldı gitti. Artık oğullarınızı işçilerin sırtında kırbaç patlatmaya göndermeyeceksiniz. Çara, o vampire bunca zaman uşaklık ettiniz de ne oldu? bitti artık. Kurucu meclis şimdi yeni, hür bir Rusya'yı yönetecek. Bir başka türlü, mutlu, güzel hayat gelecek. Metresi arkasından eteğini çekip fısıldıyor, yalvarıp yakarıyordu. Yeter artık Mitya, fena olacaksın bilmiyor musun? Yine kan tüküreceksin sonra. Mitya, sana diyorum. Balandayı dinleyen kazakların kimi suçlu suçlu öksürüyor, kimi gülümsüyordu. Sözünü bitirmesini beklemediler. Kalabalığın içinden kalın, acımalı bir ses yükseldi. Evet, anlaşılan iyi bir hayat olacak ya, sen zavallı göremeyeceksin o günleri. Hadi evine, hava serin. Balanda söyleyeceğini çabucak bitirdi. Küskün uzaklaştı. Mokov öğle üzeri Yagodni'ye vardı. Yemelyan atı geminden tutarak ahırın yanındaki söğütten yalağın başına götürdü. Mokov kızaktan çıkıp gocuğunun altında mendilini araştırırken hayvanın takımlarını çözdü, sırtına bir çul attı. Merdivenlerin dibinde kocaman, pas rengi bir köpek Mokov'un yolunu kesti. Upuzun bacaklarını germiş esniyordu. Merdivenin orada serinmiş oturan diğer köpekler ardından ayaklandılar. Köpeklerin sayısından ürktü Sergei Platinoviç. Geri geri çekilerek bir acele basamakları tırmandı. Aralık kupkuruydu, iyi aydınlanmıştı. Burnuna keskin bir köpek ve sirke kokusu çarptı. Bir sandığın üzerinde duvara çakılı geyik boynuzlarından bir Kafkas kalpağı, gümüş tokalı bir kaput başlığı, bir Kafkas pelerini sarkıyordu. Sergei Platinoviç bunlara bakarken bir an için sanki uzun boylu, kılıksız, kambur biri yanı başında duruyormuş sandı. Yan odadan tombul, kara gözlü bir kadın çıktı. Mokov'a dikkatle baktı. Esmer, alımlı yüzündeki ciddi ifadeyi değiştirmeden sordu. Nikolay Alekseyeviç'le mi görüşmek istiyorsunuz? Şimdi söylerim. Aksinya'yı tanımakta güçlük çekti Sergei Platinoviç. Ama o onu hemen tanımıştı. Kiraz rengi dudaklarını kıstı, pürüzsüz, çıplak kollarının hafif bir hareketiyle belini doğrultup dimdik durdu yanında. Kapıya vurmadan salona girdi. Kapıyı ardından kapattı. Az sonra döndüğünde ihtiyar Lisinski peşinden geliyordu. Ağırbaşlı, ağırlayıcı bir gülümsemeyle yukarıdan konuştu Lisinski. ''Aa, Mokov, bakkal efendi, hayrola, gel, gel içeri.'' Yana çekilip eliyle konuğunu salona buyur etti. Sergei Platinoviç kendinden üstlere gerekli saygıyı göstermesini iyi bilirdi. Eğildi, saygıyla selam verdi. Sonra içeri girdi. Yevgeni Lisnitski ona doğru ilerleyip elini uzattı. Gözlüğünün ardında gözleri kısık bakıyordu adama. ''Çok iyi, çok iyi aziz dostum Sergei Platinoviç. Nasılsın? Yaşlanmıyorsun tabii ha?'' ''Tabii, yaşlanmak da neymiş Yevgeni Nikolayeviç. Sizden çok yaşayacağım daha ben. Siz ne alemdesiniz? Size sormalı.'' Yevgeni gülümseyince altın dişleri ortaya çıktı. Mokov'un koluna girerek yer gösterdi. Küçük masada oturdular. Birbirlerine hoş sözler ettiler. Son karşılaşmalarından beri yer alan değişikliklerin izlerini aradılar birbirlerinin yüzlerinde. İhtiyar Lisnitski, Aksinya'ya çay getirmesini söyledi. Sonra geldi, Mokov'un yanında durdu. Bir eli masanın üstünde sordu. ''Ne var ne yok köyde? Duydunuz mu iyi haberleri?'' Mokov generalin çenesi altında sarkan tıraşlı gıdığına baktı, içini çekti. ''Duymaz olur muyuz? İşin buna varacağı nasıl da belliydi?'' dedi Lisinski. Piposundan derin bir nefes çekti, ümüğü titredi. ''Daha savaşın ilk günlerinde ben biliyordum böyle olacağını. Evet, hanedanın sonu gelmeye mahkumdu. Gel de Merskovski'yi hatırlama şimdi.'' ''Hatırladın mı Yevgeni? Birinci Petro ile Alexi'nin hikayesini?'' İşkenceden çıktıktan sonra çarın oğlu babasına ne der? Senin torunların çekecek bu suçun cezasını. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Daha tam haber alamadık, dedi Mokov telaşlı telaşlı. İskemlesinde kıpırdadığı bir cigara yaktı. Bir haftadır gazete okumadık. Yevgeni Nikolayeviç'in eve döndüğünü duyunca geldim. Ne oldu gerçekte, daha neler olabilir bir öğreneyim dedim. Yevgeni'nin yüzündeki gülümseme kayboldu. Haberleri iyi değil. Erlerin maneviyatı çok bozuk. Savaşa devam etmek istemiyorlar. Canlarına tak etti. Doğrusunu istersen bu yıl elimizde hiç doğru dürüst asker olmadı. Haydut çetesi, hepsi. Ne söz dinler ne dediğini yapar. Yabani, başı bozuk adamlar. Babamın aklı almıyor tabii. Ordumuzun ne kadar bozulduğunu bir türlü anlatamıyorum ona. Adamlar akıllarına estiği gibi yerlerini bırakıp gidiyorlar. Subaylarını öldüren mi istersin, sivil halkı soyup kılıçtan geçiren mi? Emirlerin yerine getirilmemesi artık olağan oldu. Lisnitski, balık baştan kokar diyerek bir ağız dolusu tütün dumanını savurdu. Yevgeni'nin bir gözü seyiriyordu. Doğru değil, hiç de öyle değil. Orada alttan alttan bozuluyor. Bolşevikler bozuyorlar, dağıtıyorlar orduyu. Kazak tümenleri bile öyle. Hele piyadeyle bir araya düşenlere hiç güven olmaz. Hepsinin istediği evlerine dönmek. Bir bıkkınlık, sonra Bolşevikler. Mokov, ne istiyor bunlar yahu? Diye patladı kendini tutamadan. Ha, dedi Yevgeni, güldü. İstedikleri bu Bolşevikler kolera mikrobundan daha beter dostum. Şöyle ki, mikroptan daha kolaylıkla yapışıyorlar adama. Askerin aklını öyle bir çeliyorlar, sorma. Tabii fikirleri demek istiyorum. Karantinaya koyamazsın, bir şey yapamazsın. Şüphesiz aralarında çok zeki adamlar var. Bazılarını tanıdım, bir kısmı var, Nuh der peygamber demez. Birden kızdı, köpürdü. Öyle bağlılar fikirlerine ama çoğunluk başı bozuk, ahlaksız hayvan, o kadar. Bolşevik inancını filan taktıkları yok ki heriflerin. Akılları fikirleri yağmada, cepheden kaçmakta. Bir an önce iktidarı ele geçirip kendi deyimleriyle emperyalist savaşa son vereceklermiş. Ne şartla olursa olsun, ayrı bir barışla da olsa. Sonra da toprağı köylülere, fabrikaları işçilere dağıtacaklar. Tabii aptalca oluşunu bırak, olacak şey değil. Rüya görüyor herifler. Ama işte böyle ilkel yollardan askeri kendilerinden yana çekiyorlar. Lisinski kendini kapıp koyvermeden için için yanan bir öfkeyle konuşuyor, fil dişi cigara ağzını elinde döndürüp duruyordu. Mokov bütün vücudu öne yatmış, hemen yerinden fırlayıverecekmiş gibi kulaklarını açmış dinliyordu. İhtiyar Lisinski siyah, pırtıl keçe çizmeleriyle ayaklarını sürüye sürüye salonda dolaştı durdu. Yeşisi kırçıl bıyıklarını çiğnedi. Yevgeni sözüne devamla daha ihtilal patlak vermeden nasıl Kazakların intikamından korkup alaydan kaçtığını, Petersburg'da tanık olduğu olayları anlattı. Bir süre hiç konuşmadılar, sonra gözlerini Mokov'un burnuna diken ihtiyar sordu. Peki, sonbaharda baktığın kıratı alıyor musun, almıyor musun şimdi? Böyle zamanda konuşulur mu bunlar Nikolay Alekseyevich, dedi Mokov. Yüzünü kaplayan zavallı bir ifadeyle kaşlarını çattı, elini salladı. Bu sırada Mokov'un sürücüsü Yemelyan hizmetkarlar bölümünde çay içip ısınıyordu. Pancar gibi kızarmış yanaklarını kırmızı bir mendille sildi, köyden söz açtı.